Ayrım 6, sayfa 43. Rita çatlayan buz yükselticisinden parçaların düşebileceği tehlikeli alandan yeteri kadar uzaklaştığını düşünerek durdum ve geçici kamplarını görebilmek için dönüp arkasına baktım. Yalnızdı. Frans kulübeden çıkmamıştı. Kamyon büyüklüğündeki bir buz parçası çatırdayarak ayrıldı ve tüyler ürpertici bir manzara ile ay şeklindeki kamp alanının doğusunda bulunan, içinde kimsenin olmadığı en son kulübenin üstüne düşerek onu yerle bir etti. Şişirilebilir malzemeden yapılmış olan Eskimo kulübesi oyuncak balon gibi patlayıverdi. Frans! Buz damının öncekinden çok büyük bir parçası daha çöktü. Ortadaki kulübeyi yerle bir edip, kar arabalarından birini devirirken kampın batı tarafında bulunan ve Franz'ın içinde olduğu kulübeyi boydan boya yırtarak ince buz tabakaları, sivri uçlu koniler, iri birer kaya veya kalın levha şeklinde parçalar halinde soğuk bir şarapnel gibi kamp alanına yayıldı. Saçılan binlerce buz parçacığından oluşan parıltılı sağanak etrafı sardı. Rita şimdi yine 6 yaşındaydı. Boğazı yırtılırcasına bağırıyordu. Ve artık çağırdığı kişinin Franz mı yoksa annesi veya babası mı olduğundan emin değildim. Franz yırtılan naylon kulübenin içinden emekleyerek çıktı ve yağan buz sağanağına rağmen zorlukla Rita'ya doğru süründü. Havan topları gibi yağan buz kütleleri sağında solunda patlıyor fakat o korkunun verdiği güçle bir engebeli arazi koşucusu gibi hızla ilerliyordu. Çığ düşen alanın dışında kendisini bekleyen selamete ulaşmak için yarışıyordu. Kulübelerin üzerindeki buz duvarının parçalanması durduğunda Rita bu siyah beyaz kutup gecesinde bir başka yerde Harry'nin parıldayan bir buz kütlesinin altında ezilmiş hayaliyle sarsılmaktaydı. O anda sendelemesinin nedeni buzul tabakasının sallanması değil, Harry'i kaybetmiş olabileceği düşüncesiydi. Dengesini bulmaya çalışmaktan vazgeçip buzun üzerine oturdu ve kontrolünü kaybederek titremeye başladı. Yalnızca batıdaki karanlıktan kopup gelerek doğudaki karanlığa doğru akan kar tanecikleri hareket ediyordu. Tek duyulan ses ise sert rüzgarın cenaze marşını andıran sesiydi. Harry kar arabasına tutunarak ayağa kalktı. Kalbi adeta kaburga kemiklerini dövüyormuş gibi çarpıyordu. Kuruyan boğazını bir parça ıslatabilmek için yutkunmaya çalıştı. Korku boğazını sahra çölünün kızgın güneşi altındaymış gibi kurutmuştu. Doğru dürüst nefes almayı başarabildiğinde kar gözlüklerini sildi ve etrafına bakındı. Peter Johnson, Claude'un ayağa kalkmasına yardım ediyordu. Fransızın bacaklarında derman kalmamıştı ama yaralı olmadığı apaçık görülüyordu. Peter ise hiç dizlerinin bağı çözülmüş gibi durmuyordu. Belki de göründüğü gibi asla yıkılmayacak bir adamdı. Her iki kar arabası da tekerlekleri üzerinde duruyordu. Hasar görmemiş gibiydiler. Farları sonsuzluğa uzanan bu kutup gecesinin derinliklerine doğru parlıyor ama rüzgarla sarılan hiddetli kar deryasının arkasında fazla bir şey görülmüyordu. Yükselen adrenalin sayesinde Harry heyecandan kızarmış, tehlike karşısında güçlenmiş, kurtulmuş olmanın gerçeğiyle yeniden canlanmış bir şekilde çok kısa bir an için kendini tekrar delikanlı gibi hissetti. Sonra Rita'yı düşündü ve bu acımasız kutup rüzgarında çırılçıplak kalmışçasına bir anda kanı dondu. Geçici kamp büyük bir buz yükseltisinin koruması altında yüksek bir buz duvarının kuytuluğuna kurulmuştu. Normalde bu kamp için en uygun yerdi. Fakat biraz önce geçirdikleri sallantı sırasında bu buzdan duvarın parçalanmış olması İçindeki o delikanlı yeniden ait olduğu geçmişin derinliklerine karıştı. Indiana düzlüklerindeki sayısız hatıraların, yıpranmış National Geographic dergilerinin, uzak ufukların ve yıldızların gözlendiği o sayısız yaz gecelerinin arasına döndü. Davran diye düşündü. Biraz önce kendisi için duyduğu korkunun çok üstünde bir dehşetle dolarak toparlan, harekete geç, Rita'ya yetiş. Arkadaşlarının olduğu yere doğru gitti. Yaralanan var mı? Sadece bir parça sarsıldık dedi Claude. Talihsizliklere teslim olmayı reddeden, aksine onlardan güç alan bir yapısı vardı. Gün boyunca yüzünde görülen en büyük gülümsemeyle ne müthiş bir maceraydı diye ekledi. Pete Harry'e dönerek sordu. Sen nasılsın? İyiyim. Yüzünde kan var. Harry üst tuzağının dudağına dokunduğunda yakut zerrecikleri gibi parıldayan donmuş kan parçacıkları eldivenine yapıştı. Burnum kanamış ama durmuş bile. Burun kanamasına kesin çare, dedi Pete. Nedir o? Enseye buz koymak. Bu sözlerin nedeniyle burada terk edilmeyi hak ettin. Haydi toparlanıp gidelim. Kamptakilerin başı ciddi bir şekilde dertte olabilir, dedi Harry. Verita'yı kaybetmiş olabileceği ihtimali aklına gelince kuşku içinde tekrar midesi kalktı. Ben de tam onu düşünüyordum. Toparlanmaya çalıştıkları sırada şiddetli rüzgar onları dövüyor, yoğun bir kar lapa lapa yağıyordu. Tipi şaşırtıcı bir hızla bulundukları yere geliyor, onlar ise giderek yaklaşan tehlikenin dile getirilmemiş telaşıyla hızla hareket ediyorlardı. Harry ikinci kar arabasının arkasındaki yük treylerini en sona kalan aletleri bağlarken Pete ona seslendi. Kar gözlüklerini silerek diğer arabaya doğru yürüdü. Yetersiz ışık altında bile Harry, Petey'nin gözlerindeki endişeyi görebiliyordu. Ne oldu? Sarsıntı sırasında demek istiyorum ki bu arabalar çok fazla hareket ettiler mi? Hem de nasıl? Sanki bir tramplendeymiş gibi bir aşağı bir yukarı zıplayıp durdular. Sadece aşağı ve yukarı mı? Nedir sorun olan? Hiç yanlara doğru hareket etmediler mi? Ne? Yani diyorum ki kayıp kendi etraflarında bir pervane gibi dönmüş olabilirler mi? Harry rüzgarı arkasına vererek Petey'e doğru eğildi. Ben bunlardan birine sıkıca tutunmuştum. Dönmedi. Fakat bunun ne alakası var şimdi? Sabret. Deprem dalgası vurmadan önce bu arabalar hangi yöne dönüktü? Batıya. Emin misin? Kesinlikle. Ben de eminim. Batı olduğunu hatırlıyorum. Geçici kampın bulunduğu yöne doğruydu. Nefesleri aralarındaki kısa mesafede yoğunlaşmıştı ve Petey oluşan kristalleri dağıtmak için elini savurdu. Sonra alt dudağını ısırdı. Ben aklımı mı yitiriyorum yoksa? Neden? Peki her şeyden önce... Kar arabasının kaputu üzerinde tam camın önünde bulunan pusulanın pleksiglas kaplı yüzünü hafifçe vurdu. Harry pusulaya baktı. Göstergeye göre kar arabasının yüzü güneye doğruydu ve buzulun sismik dalgaların etkisiyle sallanmadan önceki durduğu yönden 90 derece sapma gösteriyordu. Bu tek sebep değil dedi Johnson. Buraya park ettiğimizde çok iyi biliyorum ki bu araba rüzgarı arkadan alıyordu. Hatta biraz da benim soluma doğru esiyordu. Rüzgarın kızağın arka tarafını dövdüğünü hatırlıyorum. Ben de öyle. Şimdi ise yan taraftan esiyor. Gidonun arkasında durduğumda sağımdan geliyor. Bu önemli bir fark. Fakat tipi yapan rüzgarlar sabittir. Birkaç dakika içinde 90 derece yön değiştirmezler. Hiçbir zaman dönmezler Harry. Asla yönlerini değiştirmezler. Fakat eğer rüzgar yön değiştirmediyse ve kar arabaları da dönmediyse bu demektir ki üzerinde bulunduğumuz buz... Sesi giderek hafifledi. Her ikisi de sustular. Hiçbiri korkusunu kelimelere dökmek istemiyordu. Sonunda Petey düşüncenin devamını getirdi. Yani buz tam bir çeyrek devir pusula yönü kadar dönmüş olmalı. Fakat bu nasıl mümkün olabilir? Geçerli olabilecek bir fikrim var. Harry isteksizce kafasını salladı. Evet benim de. Sadece bir tek açıklama olabilir. Benim arabadaki pusulaya da baksak iyi olur. İyice boka battık Harry. Harry papatya tarlasında olmadığımız kesin diyerek arkadaşının fikrine katıldı. İkinci kar arabasına doğru hızla yöneldikleri sırada yeni yağmış olan kar yerde botlarının altında gıcırdayıp duruyordu. Petey ikinci pusulanın da pleksiglas kapağına hafifçe vurdu. Bu da güneyi gösteriyor. Harry kar gözlüklerini sildi fakat bir şey söylemedi. İçinde bulundukları durum zaten öylesine dehşet vericiydi ki bunu bir de kelimelere dökmek istemiyordu. Sanki bu konuda konuşana kadar en kötü beklenti gerçekleşmeyecekti. Petey etraflarını tamamen saran acımasız çevreyi inceledi. Bu uğursuz rüzgar hızlanırsa ve ısı düşmeye devam ederse ki düşmeye devam edecektir. Burada yaşamımızı ne kadar sürdürebiliriz? Elimizdeki erzakla bir gün bile sürmez. En yakın yardım BM filosundaki tarama gemileri. Ama onlar 200 mil uzaktalar. 230 mil. Onlar da zaten kuzeye büyük bir fırtınanın içine yönelmeyeceklerdir. Hele hele mücadele etmeleri gereken bunca yüzen buz tabakasının olduğu bir alanda. Her ikisi de konuşmadılar. Ölümü haber veren bir baykuş gibi uğursuzca öten rüzgarın uğultusu onların yarattığı sessizliği doldurdu. Kuvvetle savrulan öfkeli kar Harry'nin yüzünün açık kalan kısımlarına vazelin tabakasıyla kaplı olmasına rağmen batıyordu. En sonunda Petey, "Şimdi ne olacak?" dedi. Harry çaresizlikle kafasını salladı. "Bir şey kesin, bu öğleden sonra Edgeway istasyonuna doğru yola çıkamayacağız." Claude Robert sadece bu son cümleyi duyabileceği bir anda onlara katıldı. Yüzünün alt kısmı kar maskesiyle kaplı olduğu ve kar gözlüklerinin arkasında gözleri yarı yarıya görünmez durumda bulunduğu halde telaşı apaçık belli oluyordu. Bir elini Harry'nin koluna koydu. Sorun ne? Harry Petey'e doğru baktı. Petey Claude'a dönerek o dalgalar üzerinde bulunduğumuz buzul parçasını kopardı. Fransızın parmakları Harry'nin kolunu sıktı. Petey kendi söylediği sözlere inanmak istemediğini belli ederek yüzen bir iceberg üzerindeyiz dedi. Bu imkansız dedi Claude. İmkansız gibi ama gerçek diye söze katıldı Harry. Her geçen dakika Edgeway istasyonundan daha da uzaklaşıyoruz ve giderek fırtınanın içine doğru ilerliyoruz. Claude gerçeği kabul etmek istemiyordu. Bakışlarını Harry'den Petey'e çevirdi. Daha sonra sanki onların söylediğini yalanlayacak bir şeye rastlamayı beklercesine çevrelerini saran o korkunç araziye baktı. Emin olamazsınız. Emin olmaktan da öte diyerek Petey ona katılmadığını belirtti. Fakat altımızda dedi Claude. Evet o bombalar. Aynen öyle dedi Harry. O bombalar. 2. Gemi 1.00 patlamaya 11 saat kala. Kar arabalarından biri yan yatmıştı. Araç devrildiği zaman emniyet vanasının kapanmasıyla motor kendiliğinden durmuş ve bu yüzden arabada yangın çıkmamıştı. Diğer kar arabası ise bir buz tepeciğine doğru yatarak dayanmıştı. Yanmakta olan 4 far lambası kar perdesini aralamış, hiçbir şeyi aydınlatmaksızın George Lee'nin yok olduğu uçurumun ötesini işaret ediyordu. Brian Daugherty, Çinli'yi aramanın vakit kaybı olacağına kesinlikle inanmasına rağmen yeni oluşan yarığın çentikli ağzına doğru sürünerek yaklaştı ve yarığın kenarına yüzü koyun uzandı. Roger Breskin de yanına gitti. İkisi birlikte yan yana yattıkları yerden korkunç karanlığı gözlemeye çalıştılar. Brian'ı saran bulantı hissi içini dışına çıkardı. Bir demir gibi sertleşmiş olan buza, botlarının metal burnunu saplamaya çalışırken elleriyle buzun dümdüz yüzeyini kavramaya gayret etti. Yeni bir deprem dalgasının çevreyi hareketlendirmesi halinde uçuruma kayabilir veya içine doğru savrulabilirdi. Roger, el lambasının ışığını karşıya, yarığın uzaktaki çeperine doğru yönlendirdi. Sarı ışık hüzmesinin ulaştığı alanda uçuşan kar tanecikleri dışında hiçbir şey görünmüyordu. Işık gitgide azalarak koyu karanlığa dönüştü. ''Bu bir yarık değil.'' dedi Brian. ''Tam manasıyla bir kanyon. O bile değil.'' Işık yavaş yavaş ileri geri hareket ediyordu. Herhangi bir şey görünmüyordu. Hem de hiçbir şey. Bir astronot uzay gemisinin lumbozundan derin boşluğa baksa daha fazla şey görürdü. Brian şaşkındı. ''Anlamıyorum. Ana buzuldan koptuk.'' diye açıkladı Roger. O kendine özgü ama her şeye rağmen olağanüstü sakin tavrıyla. Brian'ın bu gerçeği özümseyip dehşetini tüm çıplaklığıyla kavraması biraz zaman aldı. Koptuk. Yani yüzüyor muyuz? Buzdan bir gemi gibi. Rüzgar öylesine şiddetle uğulduyordu ki yarım dakika kadar bir süre için Brian çıkarabildiği en yüksek sesle bağırmış olsa bile kendini duyuramazdı. Kar tanelerinin binlerce kızgın arı gibi hareketli ve saldırgan bir tempoyla yüzünün açıkta kalan kısımlarını iğnelemesi karşısında maskesini yukarı çekip ağzını ve burnunu örttü. Uğultu nihayet kesildiğinde Brian Roger Breskin'e doğru eğildi. Diğerleri ne olacak? Onlar da bu iceberg'in üzerinde olabilirler. Fakat biz yine de daha güvenli olan buzulda kaldıklarını umalım. Ulu Tanrım. Roger el lambasını karanlıktan yarığın karşı duvarını göreceklerini umdukları tarafa doğru yönlendirdi. Yoğun ışık hüzmesi aşağı ve ileri doğru dağılarak boşlukta yok oldu. Gözlerinin önünde ayrılarak oluşan uçurumun kopan karşı yamacını görebilmeleri ancak ileri doğru uzanıp yarın kenarından sarkmaları ile mümkün olabilirdi. Hiçbiri kendini böylesine büyük bir riske sokmaya niyetli değildi. Soluk ışık sağa ve sola açılarak 2,5-3 metre kadar altlarındaki dalgalı, siyah ve hiddetli denize ulaştı. Yassı buz tabakaları, irili ufaklı buz parçaları, kenarları girintili çıkıntılı buzdan sallar ve sürekli olarak değişen muhteşem görünümlü buzdan dantelalar, soğuk ve karanlık suyun derin dalga aralarında köpürerek dönüyor, dalga boylarında birbirine vurarak kırılıyor, ışığın üzerinde yansımasıyla siyah bir kadife üstüne serilmiş pırlantalar gibi parıldıyorlardı. El lambasının açığa çıkardığı bu kaos karşısında dili tutulan Brian bir an yutkundu ve George denize düştü. Yok oldu dedi. Belki de düşmedi. Brian daha iyimser bir tahminde bulunamıyordu. Bulantısı keskin bir kusma hissine dönüştü. Dirseklerini buza dayayarak kuvvet alan Roger, uçurumun kenarından yarığın dibini görmeye yetecek kadar ileri doğru uzandı. Tüm bulantısına rağmen ve hala bir başka deprem dalgasının altlarından geçerek onları George Lee'nin mezarına doğru süpürebileceğinden korku duyan Brian, Roger'ın yanına doğru uzandı. El lambasının hüzmesi buzdan adalarının denize ulaştığı yeri buldu. Yer suya keskin bir şekilde inmiyordu. Tabanında her biri 5-6 metre genişliğinde, aralarında 2-2,5 metre mesafe olan 3 kademe halinde çentikli çıkıntılar oluşturmuştu. Bunlar herhangi bir kara parçasında bulunabilecek sarp bir kayalıktaki tabakalar gibi sivri ve keskin yarıklarla doluydular. Iceberg'in belki de 180 metreden daha fazla bir bölümünün suyun altında bulunması nedeniyle fırtınanın oluşturduğu azgın dalgalar buz adasının altından geçemiyor, oluşan bir üç çıkıntıya çarpıyor, parıldayan engele vurarak kırılıyor ve patlayarak iri damlacıkların oluşturduğu buz gibi bir köpüğe dönüşüyordu. Lim böylesine bir girdaba kapılmışsa çarpa çarpa parçalara ayrılırdı. Korkunç soğuk olan bu suya aniden gömülmesiyle dalgaların onu kapıp keskin buza vurarak parçalamasına fırsat kalmadan kalp krizi geçirmesi onun için daha insaflı bir ölüm şekli olurdu. Işık geriye ve yukarıya doğru hareket ederek yarın bir bölümünü daha aydınlattı. Aşağıdaki 3 raftan itibaren buz 15 metre boyunca yaklaşık 60 derecelik tam kuşamlı ve tecrübeli bir dağ tırmanıcısı dışındaki herhangi biri için son derecede dik bir açıyla yukarıya doğru eğimliydi. Tam 6 metre altlarında ise bir başka çıkıntı iceberg'in yamacını bölmekteydi ve yalnızca 1 metre kadar genişlikteydi. Yer yüzeyine eğim veren bir açı yapıyordu. Bu çıkıntının üzerinde kalan yamaç uzanmış oldukları üst kenara kadar dimdik yükseliyordu. Donmuş karı gözlüklerinden sıyırmak için gözlemeye bir süre ara verdikten sonra Roger Breskin bu dar çıkıntıyı incelemek üzere el lambasının ışığını oraya yöneltti. 2,5 metre kadar sağlarında, 6 metre aşağıda, az önce karanlığın perdelediği yerde George Lynn düştüğü bu dar çıkıntı üzerinde yatmaktaydı. Sol tarafına uzanmış, sırtı yamaca yaslanmış ve yüzü açık denize doğru dönük vaziyetteydi. Sol eli bedeninin altında kalmış, sağ eli ise göğsünün üzerinde kapanmıştı. Kalın kutup kıyafetlerinin el verdiği kadar dizleri yukarı bükülmüş ve başı öne eğilmiş, ana rahmindeki cenin gibi duruyordu. Roger, boşta olan elini ağzına dayayıp seslendi. ''George, beni duyuyor musun? George!'' Lynn ne hareket etti ne de cevap verdi. ''Sence yaşıyor mu?'' diye sordu Brian. ''Yaşıyor olmalı. Çok uzağa düşmemiş. Elbiseler yorgan dokusunda, yalıtımlı. Çarpma etkisini hafifletir.'' Brian iki elini boru gibi yapıp ağzına dayayarak Lynn'e seslendi. Tek cevap gitgide artan rüzgardan geldi. Çıkan uğultu kötü niyetli bir korodan geliyordu sanki. Rüzgar canlı bir yaratık gibi bulundukları uçurumun kenarında bir dakika daha kalsınlar diye onlara meydan okuyordu. Aşağı inip onu kurtarmalıyız dedi Roger. Brian 6 metre aşağıdaki çıkıntıya inen pürüzsüz ve dik yar duvarını inceledi. Nasıl? İpimiz ve aletlerimiz var. Ama onlar tırmanma takımı değil. Tırmanma takımının yerini tutabilir. Yerini tutmak mı dedi Brian hayretle. Hiç tırmandın mı sen? Hayır. Bu delilik. Hiç şansımız yok. Bir başka yolu olmalı. Ne gibi? Brian sustu. Aletlerimize bir bakalım dedi Roger. Onu kurtarmaya çalışırken ölebiliriz. Arkamızı dönüp gidemeyiz. Brian o çıkıntıda kırılmış yatmakta olan bedene baktı. İspanya'daki boğa pistlerinde, Afrika bozkırlarında, Colorado nehrinde, köpek balıklarının saklandığı Biminilerdeki dalışları sırasında çılgıncasına uç noktalarda ve aklı hayale gelmeyen yollarla korkusuzca ölüme meydan okumuştu. Şimdi neden böyle tereddütte olduğunu merak ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla atıldığı tüm riskler bir amaca hizmet etmeyen çocukça oyunlar gibiydi. Bu sefer her şeyi tehlikeye atmak için geçerli bir sebebi vardı. Bir insanın hayatı söz konusuydu. Sorun neydi? Sebep bir kahraman olmayı istememesi miydi yoksa? Doherty ailesinde gereğinden fazla kahraman vardı. Tarih kitaplarında yer alacak kadar kahramanlığa erişmiş, iktidar düşkünü politikacılar. Haydi artık işe koyulalım dedi sonunda Brian. George arada biraz daha yatarsa donacak. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Indiana. INDIANA. National Geographic. NATIONAL. GEOG. RAPHIC. Colorado, Colorado, Bimini, Bimini.